Ayrım 4.
Saatlerden beri sabırsızlıkla bu anı bekleyen çocuklar, bu nefis yiyecekten daha fazla kapmak için çarşafın üzerinde kıran kırana bir mücadeleye giriştiler. Avuçladıkları şekerli buğdayları ağızlarının suyu akı akı yemeye başladılar. Onların bu neşeli telaşlarına zaman zaman bacaların tiğlili sesleri gelip karışıyor, köhne kulübenin kerpiç duvarlarında yankılanıyordu. Buğday tanelerinden birkaçı şaşkın, ürkek ve neredeyse ağladı ağlayacak, habire sümüğünü çekip duran Serap'ın siyah kıvırcık saçlarına takılıp kalmıştı. Tüm bacaların oy birliğiyle hemen oradaki çocukların içinden dişleri en beyaz, en küçük ve en düzgün olanı seçildi. Manuş adında inci dişli bir kız çocuğuydu. Manuş, bacalardan aldığı talimatı yerine getirmek için dizleri üzerinde yürüyerek ağır ağır Serap'a yaklaştı ve saçlarında kalan buğday tanelerini dişleriyle tek tek aldı. Böylece Serap'ın güldüğünde zar zor seçilen iki dişinin yanlarına, ileride çıkıp dizilecek olan dişlerin Manuş'unkiler gibi olacağı artık kesinlik kazanmış oluyordu. Manuş'un dişleriyle aldığı buğday taneleri, bacalardan birinin el çabukluğuyla iğneyle ipliğe diziliverdi ve Serap'ın boynuna kolye olup asıldı. Bu da çocuğun dişlerinin ileride inci gibi düzgün olacağının ikinci kanıtıydı. Şimdi sıra minik Serap'ın kaderini belirlemeye gelmişti. Sıcak yaz gününün rehavetiyle uyudu uyuyacak, şaşkın, ürkek, ağlamaklı, Serap'ın rengarenk bir hububat sergisini andıran bu tören sahnesine, elini uzattığında kolayca alabileceği bir sürü eşya koydular. Kalem, incil, şimşir, tarak, arkası horoz resimli, yuvarlak teneke çerçeve içinde çatlak bir cep aynası, Derarsen'in saygıdeğer şişko karısının iyice sabunladıktan sonra tombul bileklerinden güçlükle çıkarabildiği bir çift altın bilezik, Çulcu Vanes'in kızı Maron'un parmağından çıkarıp koyduğu bilmece yüzüğü, Amele Sarkis'in günün birinde ustalığa terfi ederse, elinin altında olmasını istediği ve ilk yevmiyesiyle satın alıp evin kirlerinde sakladığı ve artık paslanmaya yüz tutmuş duvarcı şakülü, ağaç testeresi, nal, kör bir makas, bir soba maşası, eşeklere, atlara, katırlara semer dikmek için kullanılan, çulcuların vazgeçilmez aleti kocaman bir çuvaldız, bir demirci çekici, ustura, dişçi kelpeteni, Serap'ın önüne ardına tüm çevresine büyük bir özenle yerleştirilen bu nesneler, onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Onlarla hiç ilgilenmiyordu. Oysa tüm bacalara gözlerini dikmiş, büyük bir merak ve heyecanla onu izliyorlardı. Serap'ın elini uzatıp ilk neyi alacağını ve dolayısıyla ileride seçeceği mesleği belirlemesini bekliyorlardı. Beklenen an gelip çattı. Serap, önüne koyulan, yanı başında duran ve biraz da parlak olduğu için daha çok dikkatini çeken altın bileziklerden birini aldı. Elinde bir an çevirdi, büyük bir iştahla yemek ister gibi ağzına götürdü. İki minik dişiyle ısırmaya çalıştı. Serap'ın büyük bir iştahla bileziği yemeye çalıştığı an, Lucia Baco sevincinden havalara uçuyor, neredeyse gökyüzündeki meleklerle kucaklaşıyordu. Tüm bacolar, başta Derarsen'in saygıdeğer eşi ve diğerleri, onun bu sevincine tüm yürekleriyle katılıyor, sevinç gözyaşları içinde köhne kulübenin avlusunu tiğlili sesleriyle çınlatıyorlardı. Lucia Baco avlunun ortasında kelebekler gibi kanat çırpıyor, bülbüller gibi şakıyordu. Efferin benim paşa oğluma, benim akıllı oğlum büyüyeceği, büyük adam olacağı, anasını altınlar içinde yüzdüreceği. Güneşin kızgın sıcaklığı yavaş yavaş yerini hafif bir ikindi rüzgarına bırakırken, gün boyunca sıcaktan bunalan dut ve nar ağacının yaprakları da sanki avluyu dolduran bu sevinç yumağına katılıyor, rüzgarın serinliğinde kıpır kıpır dans ediyorlardı. Bacalar dönüş yolundaydılar. Hep bir ağızdan konuşuyor gibi aynı duayı tekrarlıyorlardı. Rabbimizin ve Kristos'un sağ eli Serap'ın üstünden hiç eksik olmasın. Hayırlı bir evlat olsun. Amin. Günün yoğun gürültüsü ve ortalığı çınlatan tiğlili seslerinden geriye şimdi koyu bir sessizlik kalmıştı. Lucia Baco sabırsızlıkla Karno'nun harabe bahçesinden eşeğin bu sessizliği bozmasını bekliyordu. Tecrübeleri onu bugüne dek hiç yanıltmamıştı. Bu saatlerde eşeğin anırmasıyla kocasının aynı anda kapıda belireceğini biliyordu. O da hemen koşup onun elindeki karpuzu veya kavunu alacak, büyük müjdeyi gururla verecekti. Sırko, Sırko, gözün aydın, gözlerin aydın, oğlum begün meslegin seçti. Büyüyünce hama götür, kuyumcuya şagırt ver. Çok geçmeden Karno'nun boz eşeğinin anırıp akşamı müjdeleyen yanık sesiyle sokak kapısının şak şakosundan gelen tokmak sesleri birbirine karışıyordu. Alo, Santro. Evimiz, daha doğrusu benim doğduğum ev kendimize ait değildi. Zaten kendi evimiz hiçbir zamanda olmadı. Kiracıydık. Ben Hacı Mama'nın evinde doğdum. Hacı Mama ve kocası Ağacan Dayı evin sahibiydiler. Ağacan Dayı uzun boylu bir adamdı. Duvarcı ustasıydı. Omzunda hep kocaman bir mendil, bir marhama taşırdı. Marhamanın bir ucu da hep ağzındaydı. Çiğner dururdu. Biz çocukların bulunca ağzımızdan hiç çıkarmadığımız, çiğnemekten bıkmadığımız çermik sakızları gibi o da mendilin bir köşesini ağzından eksik etmiyordu. Ağacan Dayı güleç bir adamdı. Çocuklarla şakalaşır, hanek eder, yanaklarımızı, saçlarımızı okşar, öper, sonra tutar birimizi omzuna oturur, avlunun ortasında gezdirirdi. Yorulduğunda yere indirir, mendiliyle terini silerdi. Çalışkan, boş durmayı bilmeyen bir adamdı. İşinin olmadığı, işe gitmediği zamanlarda evde yapacak bir iş, uğraşacak bir şeyler muhakkak bulurdu. Kerpiç evin sıvası dökük duvarlarını çamurla sıvar, küçük pencerelerimizin eskiyen demir cağlarını, tahta parmaklarını onarır, yeniler, boyardı. Büyücek taş avlumuzun bir kenarında yükselen, kara hübür dediğimiz mayhoş meyveleri insanın dudaklarını, ellerini mora boyayan dut ağacına tırmanır, elindeki testereyle ağacın uzamış dallarını hız hız hız sesleriyle keser. Oradan ilerlemiş yaşına rağmen bir maymun çevikliğiyle hemen yanı başındaki nar ağacının dallarına atlar, kurumuş dallarını keserek avluya atardı. Ağaçların tepesinde işini bitirince aşağı iner, yerdeki kuru dalları toparlar, avlunun ucundaki geniş mutfağa götürür, bir kenara üst üste yığar, sonra da karısına seslenirdi. Heci, bahan savu bir ayran yap. Hacı Mama, avlunun bir köşesinde bağdaş kurmuş, yuvarlak bakır sinisini dizlerine yerleştirmiş buğday ayıklarken veya tombul bacaklarından destek alarak usta elleriyle teşi çevirip yün eğirirken, Ağacan Dayı'nın sesine kulak verir, içinden kendi kendine tövbe tövbe der, işini yarım bırakır, kendince zamansız ve gereksiz bu isteği yerine getirmek için istemeyerek yerinden kalkar, oflaya poflaya kilere yönelir, büyük bakır uskarayı alır, doğruca mutfakta asılı duran yoğurt torbasının başında dikilirdi. Torbadan süzülerek tıp tıp yeri döven su damlacıkları ile Ağacan Dayı'nın alnından, şakaklarından kayarak uzun çenesine toplanan terler yere doğru şıp şıp yarışırken, Hacı Mama yoğurt torbasını aşağı indirir, bağını çözer, iki kaşık süzme yoğurdu uskuraya koyduktan sonra ağzını tekrar bağlar, suçlu yoğurt torbasını gerisin geri dar ağacından asar, uskura elinde avlunun ortasındaki su kuyusuna yönelirdi. Çocuklar düşmesin diye yine Ağacan Dayı'nın yaptığı tahta kapağı iter, yanı başındaki kovayı derin kuyuya sarkıtır, kovanın ipini bir iki kez sallar, suyla dolup ağırlaşan kovayı yukarı çekerken zorlanır, ıhlayıp pıhlar, dilinin altından bir şeyler mırıldanıp dururdu. Sonra uskuranın içine biraz su doldurur, tahta bir kaşıkla gart, gart, gart diye karıştırır, ayran hazırlardı. Köpükler uskuranın kenarından taşmak üzereyken, Ağacan Dayı'nın da beklemekten sabrı taşacakken, sinirleri de tepesine tam gelip oturmak üzereyken ayran hazırlanmış olurdu. Hacı Mama ayran dolu uskurayı dört gözle bekleyen Ağacan Dayı'ya uzatır. O da uskurayı kaptığı gibi büyük bir iştahla lık lık lık lık içer. Sonra derin bir soluk alır, yine içmeye devam ederdi. Ayranın yarısını Ağacan Dayı, yarısını da uzun bıyıkları, boynu ve işliği içerdi. Yine derin bir nefes alır, oh, oh der. Ayranı son yudumuna kadar içtikten sonra boş uskurayı Hacı Mama'ya uzatırdı. Daha sonra marhamasıyla ağzını, bıyıklarını siler, bıyığını burar, güneşin yakıcı sıcağından alnında biriken terleri kurulardı. Sonra kesesini alır, avlunun bir kenarında veya ağaçların gölgesinde eline geçirdiği bir tahta parçasını gırt gırt gırt diye yontmaya başlardı. Ne yapardı? Niyeti neydi? Bunu ne Hacı Mama bilirdi, ne de Ağacan Dayı. Çünkü henüz ne yapacağını kendisi de karar vermiş olamazdı. O işe başlar, esini sonradan gelirdi. Ağacan Dayı boş durmamak için de çalışırdı. Onun için önemli olan da buydu. Boş durmak, boş oturmak, tembellik, miskinlik onun defterinde yazmazdı. Hele hele erkek olup da bir iş yapmadan durmak onun için ayıpların en büyüğüydü. Biz çocuklar Ağacan Dayı'nın etrafında toplanır, onun başına üşüşür, bu ihtiyarı ve onun çiğneyip durduğu marhamasını büyük bir hayranlıkla, zevkle seyrederdik. Ağacan dayı elindeki ağaç parçasını yontar, keser, sonra kocaman elini açar, Ermenice, Mek, Erguk, İrek diyerek bir, iki, üç sayar, üç karış ölçerdi. Ölçtüğü yeri işaretlemek için kulağının arkasından ucu körleşmiş sabit kalemini alır, kalemin ucunu dudaklarına götürür, tükürüğüyle ıslatır, sonra da işaretini koyardı. Sabit kalem dudaklarında iz bırakırdı ama o bunu hiç önemsemezdi. Kalemi tekrar kulağının arkasına yerleştirir, işaretlediği yerden bu kez testereyle tahtayı keserdi. Sonra tekrar keserle yontar, marhamayla terini kurulardı. Marhamasının köşesini çiğneyişi hızlanıp dudaklarının kenarından daha fazla salya akmaya başladıkça, bizler Ağacan dayının artık ne yapmaya karar verdiğini anlardık. O kararını verirdi ama biz onun neye karar verdiğini bilemediğimizden daha fazla sabredemez, merakla sorardık. Ağacan dayı, ne yapıyorsan? Sorumuza sadece gülerek, he he he diye yanıt verirken biz onun ağzındaki çürümüş, artık tek tük kalan dişlerini görürdük. Dayanamaz, meraktan çatlar, bu kez aynı şeyi, belki cevap alırız diye bir de ana dilimizle sorardık. Ağacan dayı, ınç kışınız. Ermenice sorumuza da cevapsız bırakırken yine güler, saçlarımızı, yanaklarımızı okşardı. Ağzındaki mendili daha bir hızlı çiğnerken biz onun artık kesin karar verdiğini düşünürdük ama o işi sonuna vardırmadan yanıt vermemeye hep özen gösterirdi. Belki de bizim meraklı bakışlarımızdan haz duyuyor ya da böylece onu daha dikkatli izlememizi sağlıyordu. Yontup durduğu tahta parçası artık yavaş yavaş şekil almaya başladığında biz de elindeki tahtanın nihayet bir su arkına, bir dam çırtonuna dönüştüğünü anladığımızda sorumuzun cevabını alırdık. Bakın, bu su arkidir. Bu da çırton. Ne diyorsunuz? Güzel oldu. Biz de tüm çocuklar koro halinde onaylardık. He, Ağacan dayı he, güzel bir çırton yaptın. O elindeki keseri yere bırakır, ayağa kalkar, üstüne başına, çalvarına dökülmüş yongaları, talaşları pat pat temizler, terini siler, dama çıkar, eski çırtonu yerinden söker, yenisini koyardı. Sonra çamur karar, çırtonun sağını solunu çamurla sıvar, yemenileriyle çamura basarak sıkıştırır, çırtonu sağlamlaştırır, memnun, mutlu, gururlu, damdan aşağı inerek avlunun ortasına gelir, çırtonu bir de aşağıdan seyrederdi. Kusursuz olduğuna karar vermeden önce, denemek için kuyudan bir kova su çeker, kovayı alır dama çıkar, suyu çırtondan aşağı boca ederdi. Su avlunun ortasına şar şar aktığında, bizler de yazın sıcağında akan çırton suyunun altına girip, oyunla karışık serinlemek istediğimizde, damdan bizleri ve çırtonu seyrederken yine çirik düşlerini göstererek heh heh heh diye gülerdi. Çırtonun kusursuz olduğuna, iyi bir iş yaptığına karar verince de kovayı alıp damdan iner, avlunun ortasında uzun boyuyla dikilir, savaş kazanmış komutan edasıyla yüksek sesle seslenirdi. Heci, bahan bir pekmez şerbeti yap. Hacı Mama çamaşır leğeninin başından kalkar, kilere gidip pekmez küpünden tasa iki kaşık pekmez doldurur, üstüne su ilave eder, karıştırır, şerbeti hazırlar, damdaki eserini hayranlıkla seyreden Ağacan dayının eline tutuştururdu. Al, iç. Ağacan dayı bir gözü Hacı Mama'nın uzattığı tasta, öbür gözü çırtonda şerbetini içerken, masum masum yutkunduğumuzu fark edince, tasın dibinde biraz arttırır, bizlere uzatırdı. Alın, için. Bu anı hep beklediğimizden hemen tası kapar, içip elden ele geçirir, bir taraftan da onu taklit ederek oh oh derdik. Biz pekmez şerbetini yudumlarken o şerbeti bıyıklarını siler, uçlarını kıvırırdı. O zaman bıyıklarının daha da parladığını görürdük. Biz çocuklar onun uzun, parlak bıyıklarına bayılırdık. O da bizim bu duygularımızı herhalde anlar, hissederdi. Bizlere dönerek saçlarımızı ve gönlümüzü okşardı. Gün ola, siz de büyürseniz, sizin de beyle bıyığız olacağı. O günlerin özlemi içimizde hep beraber heh heh diye gülerdik. Bizler Ağacan dayının evindeki kiracıların çocuklarıydık. Evimiz, yani Ağacan dayının evi büyük ve genişti. Ortada da taş avlusu vardı. Sokak kapısında asılı duran, tunçtan yapılmış tokmağı, yani şakşakoyu, şak şak diye var gücünüzle indirip kapıyı çaldığınızda, bu sesi duyan çocuk, yaşlı, kadın, erkek, kapıya yakın her kim varsa avluda gelip kapıyı açardı. İçeri girer girmez hemen sağda, Diyarbakır'ın gözenekli bazalt taşlarından yapılmış 7 basamaklı bir merdiven vardı. İlk basamağa oturmuş, kendilerince oyun oynayan donsuz çocukları tavuklar gibi kışt kışt diye kovalayıp, kendinize yol açarak basamakları 1, 2, 3, 4 diye sayarak çıktığınızda, 7. basamağın sonunda karşınıza daracık bir eyvan ve ona açılan bir oda çıkardı. Bu odada Ağacan dayı, Hacı Mama, oğulları Yaşar, kızları Verjin abla, kocası kuyumcu Haço ve onların da 2 çocuğu, oğulları Dikran ve kızları Ani yaşarlardı. Hepsi bu odada yer, içer, yatarlardı. Hacı Mama avlunun ortasında oğlu Yaşar'ı kucağına oturtup, yanaklarından öperek her defasında "Cigerim, cigerim" diyerek sevdiği için oğlunun adı Ciger Yaşar olarak tescil edilmişti. Kuyumcu Haço da nedeni ve niçini henüz çözülmemiş, çözülememiş, devlet sırrı gibi saklı tutulan bir kavgada, buğday pazarındaki Kürt hamalların tekmeleri sonucunda ayağı sakat kaldığı için adı hemen değişmiş, daha doğrusu bastonla, çögen yardımıyla yürümeye başladığından hemen uygun bir sıfat eklenerek adı Topal Haço'ya dönüştürülmüştü. Ağacan dayıların odasının veya Hacı Mama'nın deyimiyle çardağın altında hepimize ait, hepimizin kullandığı büyük bir mutfak vardı. Bu mutfakta bizler yemek pişirir, çamaşır yıkar, kazanlarla su ıslarak yıkanırdık. Mutfağın bir kenarında kapısı olmayan bir de avhane, yani abdesthane bulunurdu. Kapısı olmadığı veya Ağacan dayı bir fırsatını bulup burayı bir kapı yapmak için henüz işe sıvanamadığı için, bu tuvaleti genelde yaşları bir, hadi bilemediniz 2 elin parmaklarıyla sayılacak kadar küçük olan biz çocuklar kullanırdık. Avhanenin kapısız olması, bizim gibi akşama kadar avluda dal taşak dolaşan çocuklar için zaten önemli olmadığı gibi sorun hiç değildi. Bu tuvaleti günün her saatinde bizler dolduruyor, tapulu malımız gibi kullanıyorduk. Adı da zaten Uşağların Avhanesiydi. Biz uşağlar, avhananın yan yana uzatılmış 2 siyah taşı üzerine tavuklar gibi tüner, içine düşmemek için bacaklarımızı iyice açar, işimizi görürdük. Avhaneye düşmemek için her defasında da analarımızın bizim yöre Ermenicesiyle sıkça söyledikleri sözleri anımsardık. Cıvıt agik pats, meçi çignes. Biz de analarımızın sözünü dinler, bacaklarını iyi aç, içine düşmeyesin komutuna uyar, bacaklarımızı iyice aralardık. Sokak kapısının hemen ardında, eyvanın altında ise büyüklerin avhanesi vardı. Zaten bizim Diyarbakır'da nedense tuvaletler sokak kapısının hemen arkasındaydı. Onun için de yöremizde tuvaletin diğer bir adı kapı arhasıydı. Çarşıdan, pazardan, küçelerden gelenlerin ilk uğrak yerleri olduğundan mıydı? Sıkışanların kapıdan girer girmez uçkurlarını çözerek, donlarını indirerek hemen işlerini görmesini kolaylaştırdığı için miydi? Yoksa atalarımızın kendilerince yetenekleriyle geliştirdikleri özgün bir mimari tarz mıydı? Kim bilir? Belki de şehrin kurulduğu günden beri el değmemiş, dolayısıyla zırt pırt tıkanan eski, daracık tarihi kanalizasyonu kolay açmak için düşünülmüştü. Büyüklerin avhanesinin bizimkinden farkı, alttan ve üstten bir karış açık olan tahta kapısının ve kapının içeriden kapanmasına yarayan, demirden kocaman bir de çengelinin oluşuydu. Bizim oralarda, evlerimizde, tuvaletlerde, elimizin altında, elimizi attığımızda hemen açarak şar şar akıtacağımız musluklarımızın olduğunu sananlar, kesinlikle aklını peynir ekmekle yemiş olanlardandır. Şar şar akan çeşmeler ancak sokaklarımızın bazılarında, köşe başlarında bulunurdu. Zaten bizim kastal dediğimiz bu çeşmelerin musluğu da yoktu. Sular öylesine, hem de mis gibi hamravat suyu öylesine boşu boşuna akar giderdi. İsteyen bu kastallardan kovasını, testisini, güğümünü, tenekesini, kabını, bakracını doldurur, evine taşır, içer veya çamaşır yıkardı. Bizler su akar, deli bakar diye alay edilmeye hak etmiş olabilirdik ama bizim de babadan, dededen kalma kendimize özgü alışkanlıklarımız vardı. Avludaki kuyudan bir kova suyu bakır veya tenki ibriğe doldurup avhaneye getirmenin, ibrikteki suyla yıkanmanın dışında kağıt, mağat gibi şeyler kullanmak atalarımıza karşı saygısızlık olmaz mıydı? Kışın her yer, her taraf bembeyaz karlarla örtülüyken, sabahın kör karanlığında Ağacan dayının en erken uyanan kiracısıysanız, ayağınızdaki beyaz uzun donunuzla ve karlar üzerinde ilk izleri açan tahta takınyalarınızla ya da bizim deyişimizle kapkaplarınızla varıp da kuyudan çektiğiniz suyu ibriğinize doldurup avhaneye girdiğinizde vuu Vuf diye inleyen, avhanenin kapısının altından girip üstünden çıkıp giden rüzgarın iliğinize kadar işleyen soğuğunu yaşardınız. Sizden sonra uyananlar, avhanenin boşalmasını dört gözle bekleyip dışarıda kuyruğa girenler, ilk sırayı kapamayıp geride kaldıkları için hayıflananlar, sizin kısık sesle öksürerek gönderdiğiniz avhane dolidir, ayak yoluna girmeyin, biraz daha sabır edin, ha şimdi çıhıyam mesajlarınızda ha babam, de babam öksürerek, di hadi, acele et, biz burada savutan donduk diye karşılık verirlerken sizi ne kadar kıskandıklarını bilirdiniz. Babalarımızın işlerine gittiği, nenelerimiz ve dedelerimizin oturdukları yerde uykuya daldıkları, analarımızın çamaşır yıkadığı, hıyar turşusu kurduğu, çorap ördüğü, yün eğirdiği, yırtık donlarımızı yamadığı, hemen herkesin bir yaz gününün cehennemi ateşinden kaçarak başını sokacak serin bir yer aradığı zamanlarda, ortalık biz çocuklara kaldığında, nereden ve nasıl öğrendiğimizi bilmediğimiz, hiçbir yerde görmediğimiz ama kendimizce icat ettiğimiz oyunumuza oynardık. Kimimiz uşağların avhanasına, kimimiz büyüklerin avhanasına dalar, seslerimizi birbirimize duyurmak için tuvalet çukurlarından yer altındaki kanallara var gücümüzle bağırırdık. Alo, Santro! Alo, Santro! Biri avludaki açık mutfakta, diğeri sokak kapısının ardında, birbirlerinden 3-5 metre uzaklıktaki bu avhanalardan telefon teli yerine bizim tarihi toprak künkleri kullanarak telefonculuk oynardık. Böylece seslerimizi birbirimize yer altındaki avhane künklerinden "Alo, Santro! Alo, Santro!" diyerek duyurabilen bir neslin çocukları olarak tarih sayfalarına geçiyorduk.